İkinci Petrus mektubunu açalım. Biliyorsunuz kutsal sözde, kutsal kitaba baktığımız zaman uyanık olmanın, ayık olmanın hem topluluklar için hem de bireyler için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan kişi kimdir? Bizim Petrus'tur, değil mi? Şimdi baktığımız zaman Petrus kutsal kitapta bize iki tane mektup kazandırdı. Tanrı'nın esiniyle, onun yönlendirmesiyle, vahiy yoluyla, kutsal ruhun desteğiyle bize iki değerli mektup kazandırdı. Pavlos'un mektuplarına da baktığımız zaman Pavlos'un da ele aldığı konular tamamen farklı, çeşidi bol ama farklı konular. Ama Petrus'un yapısına baktığımız zaman aslında onun da normal bir insan olduğuna tanık oluyoruz. Ama Petrus'u belki birçoğumuzdan ayıran bazı özellikleri vardı. Örneğin Petrus çok heyecanlı birisiydi. Tamam, bende o heyecan da var. Bazı kardeşlerde de var mutlaka. Çok heyecanlı birisiydi. Ama heyecanlı olduğu oranda da çok aceleci, yani atılgan birisiydi. Yani hiç olmadık yerlerde çıkışlar yapan, hiç olmadık yerlerde kendini öne çıkaran bir yapı, bir tutum içerisindeydi bizim Petrus. Ve aslında insan girdiği her ortamda farklı bir tutum sergilemesi gerekirken bizim Petrus'ta tam tersini görüyoruz. Örneğin biraz böyle baktığım zaman aslında Petrus o noktada beklemesi gerekirken, daha sakin kalması gerekirken heyecanla kendini öne atmış bir yapı içerisinde olduğunu gördüm. Yani aslında o ortamda sessiz kalması, biraz daha Rab İsa Mesih'in anlatımına kulak vermesi gerekirken birdenbire lafa karışmış bir, böyle olmaması gereken bir tutumu sergilemişti. Ve bakıyoruz kutsal kitapta aslında Rab onlara dua etmesini buyurmuştu. Değil mi? Petrus aslında dua etmesi gerekiyordu efendisi için, önderi için, İsa Mesih için. Ama dua etmek yerine okuyoruz kutsal kitapta uyudular. Yani dua etmesi gerekirken uyuduğunu görüyoruz Petrus'un. Ve kalkıp dinlemesi gerekirken de konuştuğuna tanık oluyoruz. Yani konuşmaması gerekirken, dinlemesi gerekirken konuştuğuna tanık oluyoruz. Ama gerçekten Petrus'un cesareti bence hepimizde olsun. Petrus'un cesareti çok üst düzeyde bir cesaretti. Ama şunu sade bir ifadeyle söylemek istiyorum. Nasıl bir imanlıydı? Cesaretliydi ama dikkatsiz bir imanlıydı sevgili kardeşler. Fazla dikkatli bir yapı içerisinde değildi. Ama güzel olan bir şey var. Aslında bu hepimizde olması gereken şey. Aslında hepimiz için geçerli olması gereken şey. Zayıflıkları sonucunda, yani yaşadığı o zayıflıklar sonucunda Petrus elde ettiği o zayıflıklar aracılığıyla çok şey öğrendi. Ama öğrendiğini kendinde tutmadı. Tüm öğrendiklerini fırsatları değerlendirerekten ne yaptı? Paylaştı. Bugün burada söylememdeki neden o. Gerçekten o. Yani eylemin kalkıp bunu paylaşmış olması her birimiz için teşvik oldu. Ya da birilerinizin bir şeyler paylaşmış olması, Özlem'in bir şey paylaşmış olması ya da Acı'nın birilerinizin bir şeyler paylaşmış olması, emin olun her birimiz için birer kazanım olarak görmemiz gerekiyor. İşte bundan dolayı Petrus bu elde ettiği, yani içinde yaşadığı bu durumlardan dolayı çok şey öğrendi ve dedi ki bunu Bundan sonraki imanlılar da öğrensin diye ne yaptı? Tanrı esiniyle bu birinci Petrus mektubunu, ikinci Petrus mektubunu ne yaptı? Kaleme aldı. Şimdi iki mektupta, yani birinci Petrus mektubu ile ikinci Petrus mektubu arasında temel fark şu sevgili kardeşler. Onu hemen ifade edeyim. Birinci Petrus mektubuna baktığımız zaman oradaki ağırlık, oradaki vurgu inayet üzerine. Yani birinci Petrus mektubunda Petrus sürekli Tanrı'nın inayetini öne çıkartıyor. Onun üzerinde vurgu yapıyor. Ve hatta çok ilginçtir, mektubun son bölümü, 5. bölüme baktığınız zaman, bakın isterseniz 5. bölümün 12. ayetine bakın. 1. Petrus mektubu, 2. Petrus mektubuna kurdele koyun. Orada 12. ayetin 2. kısmında bakın ne diyor? Ne diyor Özlem? Evet, evet doğru, doğru. Bakın orada lütuf sözü çok zayıf aslında. İnayettir, kayra, inayet. Bakın ne kadar güzel. Sözünü ettiğim inayet, Tanrı'nın gerçek inayeti olduğuna tanıklık ediyorum. Yani eleştirilecek bir tarafı yok. Ve diyor ki bize önerisi bu, mektubu bitirirken. Size anlatmaya çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım, öne çıkarmaya çalıştığım bu inayete sımsıkı bağlı kalın diyor. Tanrı'nın inayetine sımsıkı sarılı kalın. Bakın değerli kardeşler, inayet aracılığıyla kurtulduk. Doğru mu acı? Tanrı bize inayet etti, bizi kurtardı. Hak etmediğimizi hak etmiş olduk. Değil mi? Ama Tanrı bizi sadece inayetle kurtarıp inayeti bir tarafa koymadı. Dedi ki o kurtaran inayet, size inayet eden o inayet, sizin hayatınız boyunca sımsıkı sarıldığınız bir unsur olsun. Yani o Tanrı'nın inayetiyle kurtulduk lafını söylemek çok güzel. Ama onu söylemekle kalmayın. O inayete sarılın demek, inayetin ne olduğunu anlayın. O inayet doğrultusunda hayatınızı sürdürün ya da devam edin. Hayatınıza devam edin. Birinci mektubun ana konusu bu. Ama ikinci mektuba baktığımız zaman, ikinci mektupta vurgu daha çok Tanrı'nın bilgisi üzerine. Tanrı'nın bilgisi üzerine. Şimdi baktım ben, bilmek ya da bilgi sözleri, bilmek sözü ya da bilgi sözleri eğer yanlış saymadıysam ikinci mektupta tam 13 kez geçiyor. Tam 13 kez saydım, oturdum saydım. 13 kez bilmek ya da bilgi sözü ifade ediliyor. Demek ki ana konusu bilmek. Ama neyi bilmek? Neyi bilmek? Bizim için göksel tahtını terk edip aramıza gelmiş olan bir insan niteliğinde aramıza gelmiş olan ve bizim için her şeye katlanan ama ölümde kalmayıp ölümün üzerinde zafer kazanan ve bize o sonsuz yaşamı sağlayan Rabbimizi ve kurtarıcımız olan Mesih İsa'yı bilmek. Çünkü bilmek sözü neyle bağlantılı? Tanımak ile bağlantılı. Yani bilmek sözü içerisinde tanımak var. Onun için değerli kardeşler, İsa Mesih'in Yuhanna 17. bölümde 3. ayette bunu gerçekten bir şekilde bize vurguluyor. Yani akıl yönünden ya da zihin yönünden bir şeyleri bilmek değil, akıl yönünden bilmek değil, zihin yönünden bir şeyleri bilmek değil, daha çok Rabbimizin bu Yuhanna 17. bölümde vurguladığı gibi, ifade ettiği gibi tanımakla ilgili. Anlatabiliyor muyum? Tanımakla ilgili. Bakın ne diyor? Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Şimdi ben Rabbimi nasıl tanıyacağım? Onun sözü aracılığıyla onu ancak tanıyabilirim. Şimdi beni eğer siz hiç görmemiş olsaydınız, beni hiç ama hiç görmemiş olsaydınız, şöyle düşünün. Ama Recep hakkında birilerinden duydunuz ve siz Recep hakkında yazılmış olan bir kitabı alıp okuduğunuz zaman onun biyografisini, değil mi? Onun nasıl bir yapıya sahip olduğu, ne yaptığı, nasıl yaşadığı, neleri daha çok öne çıkardığını, onunla ilgili olan kitabı okuduğunuz zaman, yani beni o zaman tanırsınız. Eğer hiç görmemiş olsaydınız beni, benim hakkında yazılmış olan bir kitabı okuyarak ancak beni tanımış olurdunuz. Şimdi eğer ben, benim temel amacım Rab İsa Mesih'i tanımak ise, bunun, emin olun değerli kardeşler, bunu yürek doluyla söylüyorum, benim için de geçerli olan bir şey, Rabbin sözünü okumakla mümkün. Ben eğer 34 yıldır, 33 yıldır bu inancı içerisinde yürümeye çalışıyorsam, benim bugün bu noktaya gelmemin tek nedeni, emin olun, burada size bir şeyler anlatmamın tek nedeni, size heyecanla bir şeyleri söylememin tek nedeni, kendimi de içine koyaraktan söylüyorum, emin olun Rabbin sözünü okumamdan kaynaklanıyor. Övünerek söylemiyorum, yanlış anlamayın. Rabbin sözünü okumanın sonucu, o sözün bana kazandırdığı sonuç şu an gördüğünüz Recep'tir. O açıdan 2. Petrus mektubunu açıyoruz. 2. Petrus mektubunun ilk birinci bölümüne bakıyoruz. İlk birinci bölümünü ben ilk 9 ayetini size okumak istiyorum. 2. Petrus mektubu, pardon. 2. Petrus mektubu 1. bölüm ilk 9 ayet. İsterseniz değişiklik olsun, ayağa kalkalım. İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus'tan, Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eş değer bir imana kavuşmuş olanlara, yani bir şekilde bizlere selam olsun. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizinle ya da sizin olsun. Okuma gözlüğüm yok. Karıştırırsam kusura bakmayın. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımanız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Bunun altını mutlaka çizin. Yalvarırım size. Bunun altını mutlaka çizmenizi rica ediyorum. Demek ki Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Ama o sonsuz hayatı yaşayabilmek, devam ettirebilmek için gerekli ne var ise, neyse o gerekli olan, o gerekli olan her şey de bize verilmiş durumda. Bundan iyice emin olalım. Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Harika bir ifade gerçekten. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeş severliği, kardeş severliğinize sevgiyi katın. Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Ama eğer bu gerçekleşmese ne oluyor? 9. ayet. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez. Kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bu çok ilginç bir şey. İmanlılara söylüyor. Eğer imanlar o saydığı değerlerde gelişme gösteremiyorsa, o zaman imanlının ileriye doğru bir gitme değil, geriye doğru, yani iman ettiği noktaya doğru bir gerileme olduğunu bize burada 9. ayette vurguluyor. Çok ciddi bir söz. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Petrus ikinci mektubunu neyle açıyor? Açılışı neyle yapıyor? Okuduk. İman yaşamıyla açılışı yapıyor, değil mi? Şimdi sahte imanlardan önce gerçek imanlardan söz ediyor Petrus burada. Ama bunu açıkladıktan sonra ileride de gerçek imanlı ile gerçek olmayan sahte imanlı arasındaki farkı da çok net bir şekilde ileride açıklayacaktır. Açıklığa kavuşturacaktır sevgili kardeşler. Demek ki biz bu içinde bulunduğumuz yaşama, yeni yaşama neyle başlıyoruz? Biz neyle başlıyoruz? Tabii çok basit, hemen bunu söyleyin. Demek ki biz bu yeni hayata iman ederek başlıyoruz. Demek ki yaşama imanla başlıyoruz. Ama imanla bitmiyor. İmanla başlıyoruz. İmanla bu süreç devam ediyor sevgili kardeşler. İmanla başlıyoruz ve imanla devam ediyor. Biz Petrus aracılığıyla okuduğumuz buradaki değerler, erdemden bahsediyor, öz denetimden bahsediyor, alçak gönüllülükten, birçok şeylerden bahsediyor. Bu değerlere sahip olmanın koşulu, önce diyor ki Petrus, imanlı olman lazım. Yani imanlı olmak ön koşul. Buradaki değerlere sahip olabilmek için ön koşul imanlı olmak. Demek ki biz İsa Mesih'e karar verdiğimizde, onunla birlikte yürümeye karar verdiğimizde ne yapıyoruz? İman ediyoruz, yeniden doğuyoruz ve Allah'ın ruhu, kutsal ruh geliyor, yüreğimizde konut kuruyor. Demek ki iman hayatı imanla başlarken bir şekilde kutsal ruh ile devam eden bir yaşam başlıyor aslında. Çünkü kutsal ruhu vermesindeki temel amaç bu. Yani benim hayatım imanla başlarken yalnız değilim. Onu düşünün. Yalnız değilim. İman hayatını ben yalnız yaşamayı becerebilseydim eğer, Tanrı'nın kutsal ruhu bana vermesinde hiçbir anlam taşımazdı. Demek ki kutsal ruhu vermesindeki amaç ben bu iman hayatını sağlıklı bir şekilde götürebilmem için değerli kardeşlerim. Ama bu iman hayatını oluşturan ya da bu iman hayatını kapsayan bir takım değerler var. Yani her inancı düşünün, her inancın kendine özgü değerleri var değil mi? Hangi inanca bakarsanız bakın, bu bir felsefe bile olsa, Sokrates'in bile ortaya attığı düşünce içerisinde bir takım ilkeler var. Her inancın içerisinde bir takım değerler olduğu gibi sevgili kardeşler, ve o inancın değerleri neyse o değerler doğrultusunda yaşanması gerektiği gibi, ki ben de 80 öncesi siyaset içerisindeydim. Dev Sol diye bir örgüt vardı. Dev Genç, birçok şey. Onun içerisinde koşan biriydim ama ben onun içerisine girmeden önce onun ilkelerinin ne olduğunu öğrendim ben. Onun için önce Marx'ı okudum. Marx'ı okumam gerekiyordu. Darwin okumam gerekiyordu. Lenin okumam gerekiyordu. Oradaki ilkeleri yaşayamıyorum için. Şimdi ben İman ettikten sonra, İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar verdikten sonra yine bunun da içinde olması gereken bir takım ilkeler var değil mi? Kapsayan bir takım şeyler var. Ben ne yapmam gerekiyor? O ilkeleri öğrenmem gerekiyor. İyice öğrenmem gerekiyor ki o ilkeler ışığında ben inandığım inancı doğru bir şekilde yaşayabilirim. Nedir bunlar? Bakın 4. ayette ne okuduk? Nedir bunlar? Tanrı'nın bize verdiği şeyler nelerdir? 4. ayette ne yazıyor Özlem?
Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasın.
Bakın ne kadar harika bir şey. Tanrı bize ne yapıyor? Vaatlerini bize Mesih İsa aracılığıyla bize veriyor. Ve bunu vermesindeki amaç ne? Sahip olduğumuz imanı aslında sürdürebilmek için. Tanrı vaatleri söz olarak da kabul edebiliriz. Tanrı'nın sözü olarak da görebiliriz. Tüm vaatler, bu buyrukları da Sami'nin burada ifade ettiği buyruklar da dahil, uyarılar da dahil, teşvik sözleri de dahil, bütün vaatleri de dahil, hepsini bize vermiş olması, bugün bu Tanrı sözünün elimizde olmuş olmasının temel nedeni, o tanrısal öz yapıda daha çok Rab'be benzer olma yönünde gelişebilmek için, ilerleyebilmek için. Bakın, bunu 3. ayet nasıl destekliyor? 3. ayet, yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Artık tek bir söz söylemeye hakkımız yok sevgili kardeşler. Demek ki iman yaşamı kurtaran iman ile ne yapıyor? Başlıyor ve başlamış olduğumuz imanla da bu iman hayatı devam ediyor. Ve İsa Mesih'i tanıdıkça değerli kardeşler, onu tanıdıkça, onu ne kadar iyi tanıdıkça, onun gücünün ne kadar büyük bir güç olduğuna tanık oluyoruz. Emin olun bak bunu yürek sadeliğiyle söylemek istiyorum. 1979'da ben iman ettiğim noktaya baktığımda, Tanrım'ın benim için yaptıklarını düşündüğümde ne harika bir Rab, ne güçlü bir Rab var derken, bugün 33 yıl, 34 yıl geçtikten sonraki bugüne baktığım zaman diyorum ki o güç ne ki ya? O güç öyle bir güç ki ben onu size anlatamam diyebilecek noktaya geldim. Yani o gücü ben Rabbi tanıdıkça, bakın tanıdıkça, onu tanıma yönünde onda ilerledikçe onun gücünün etkisinin hayatımda ne kadar olduğuna net bir şekilde kavradım. Daha da iyi anlamaya başladım sevgili kardeşler. Bu güç bizim Tanrı yolunda sağlıklı bir şekilde yürümemizi sağlıyor. Şimdi bir kişi eğer bu imana sahip değilse, iman etmemişse ruhsal kapsamda nedir? Kutsal Söz bize ne diyor? Efesler 2. bölüme baktığımız zaman ilk ayete 2:1'de ruhsal açıdan ölüdür diyor. Doğru mu? Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız? Beden ölü değiliz. Yani kaybolan oğul hikayesini düşünün. Şimdi kaybolan oğul hikayesinde anlatımında Luka 15. bölümde hani oğul varını yoğunu harcadıktan sonra geriye döndüğü zaman oğul, baba ne dedi onun için? Benim oğlum kaybolmuştu, bulundu dedi. Ama ondan sonra ne dedi? Ölüydü, yaşama döndü. Ölü müydü baba oğlum? Fiziken ölü değildi. Ama babadan uzaktı. Babadan ayrıydı. Babadan kopuktu. Ondan ayrı olması ruhsal kapsamda oğul ölüydü. Yani biz de fiil tarihinde iman etmeden önceki durumumuza baktığımız zaman Efesler 2. bölümde ifade ettiği gibi ruhsal kapsamda ölüydük. Daha sonra ne oldu? Yuhanna 3. bölüme baktığımız zaman orada ne diyor? Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bakın, ölüm ile yaşamı karşılaştırdığınız zaman tamamen zıt şeyler değil mi? Demek ki Mesih'te olmak bize yaşam sağladı değerli kardeşler. Fiziki hayatımız vardı ama Rab ile, Rab Tanrı ile ilişki kurma imkanını elde etmiş olduk İsa Mesih aracılığıyla. Demek ki şunu söyleyebilirim. Ben iman ettiğimde yeniden doğum benim yüreğimde gerçekleştikten sonra, yerini aldıktan sonra bu yeni doğuş, doğum ile ilgili eksik hiçbir şey ortada kalmadı. Yani benim yeniden doğmam için ne gerekliyse Tanrı verdi, onu gerçekleştirdi ve artık eksik hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Yani Tanrı bize o doğumu sağladıktan sonra yürümemiz için gerekli olan her şeyi bize verdi. Eksik yok. Yani eksik yoksa şunu söylemeye hakkımız da yok. Şu ya da bu olmuş olsaydı daha farklı olurdu. Bazen diyoruz bunu değil mi Hatice? Yani aslında ben de çok kullandım bu ifadeyi. Yani kardeşim sen anlamazsın bunu. Sen bunu pek iyi bilmezsin. Sen benim yaşadıklarımı bir yaşasaydın o zaman beni daha iyi anlardın. Ya da bu ya da şu olsaydı o zaman sen benim nasıl bir durumda, iman açısından hangi noktada olmam gerektiğini o zaman daha iyi anlardın, daha iyi görürdün dediğimiz dönemler mutlaka oldu sevgili kardeşler. Da diyenleri biz çevremizde duyduk. Ama Rab diyor ki kusura bakmayın ben gerekli olan her şeyi verdim size. İtiraz etmeye gerek yok. Eksik hiçbir şey yok. Her şey var. Ama onun var olması, yani kitaplıkta duruyor olmasının hiçbir faydası yok. Yani Tanrı bana o değerleri verdi ya, hani okuduk buradaki değerlere baktığımız zaman ne diyor? Erdemden söz ediyor, öz denetimden söz ediyor, dayanma gücünden söz ediyor, değil mi? Kardeşlik sevgisinden söz ediyor, Tanrı bağlılığından söz ediyor, değil mi? Sevgiden söz ediyor. Şimdi bunları vermekle iş bitmiyor ki. Bunlarda ilerlemek lazım, gelişmek lazım. Yani birinde büyüdüğün zaman öbüründe öbürüne doğru giden bir süreç başlıyor. Öyle söyleyeyim. Sen yani büyüdükçe birinde büyüyorsun, öbürüne bir geçiş yapıyorsun. Onda büyüdükçe öbürüne geçiş yapıyorsun. Ama büyüme yoksa o noktada kalıyorsun. Bir sonrakine geçiş mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için bunu ifade etmek istiyorum. Yani Tanrı o tüm doluluğuyla bize gerekli olan her şeyi verdi. Şimdi dolu olan bir şeye bir şey katmak mümkün değil. Doğru mu? Dop dolu. Bizim koyabileceğimiz nokta kadar bir şey yok. Bakın ne diyor. Lütfen bakalım Kolosenler 2. bölüme. Kolosenler mektubu 2. bölüm 10. ayet. Kolosenler 2. Kolosenler 2. Onuncu ayet. Özlem bulduysan okuyabilir misin? Bak, bakın bu müthiş bir ifade aslında değerli kardeşler. İnanın müthiş bir. Bence o doluluk sözünü de bence altını çizmek lazım. Mesih'te diyor. İsa Mesih'te, yani o doluluğu sağlayan Mesih'tir. Eksik olmadığı için bizim doluluk tam doluluktur. Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Demek ki şunu söylemek mümkün. Bebek tüm doluluğuyla dünyaya gelmiş ve ruhsal doğumu gerçekleşmiştir. Bebek, yani bizler yeniden doğduğumuzda bebek olaraktan dünyaya geliyoruz değil mi? Ruhsal kapsamda yeniden doğduğumuzda. Ve bu yeniden doğum gerçekleştiğinde ruhsal doğum gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bir bebeğin dünyaya gelmesinden sonraki süreç nedir? Bravo. Eylem. Bir bebek dünyaya geldiğinde ki sonraki süreç büyümedir. Bakın çok ilginçtir. Bebek dünyaya gelir gelmez ananın karnında ağlamıyor değil mi? Dünyaya gelince ağlıyor. Bak hemen değişimi fark ediyor. Hemen ağlamaya başlıyor. Ondan sonra ben mesela Aydın'ın doğumuna katıldığım için biliyorum. Hemen annesi uzanıp yatıyordu. Annesini kucağına verdiğimde annesinin memesini aramaya çalıştı. Hemen emmeye başladı. Fofur fofur Aydın emmeye başladı annesi. Şimdi yani bakın ana rahmindeyken bunları göremiyorsunuz. Hazır lop her şey değil mi? Ama bizim her şey hazır lop değil. Biz dünyaya geliyoruz. Bebek dünyaya geldiği gibi büyümeye yönelik yönünde bir gelişme başlıyor. Değil mi? Aynı şekilde biz de yeniden doğduk. Rab gerekli olan her şeyi bize verdi. Bundan sonraki süreç iman ettiğimiz noktada kalmayıp o yönde olgunluğa giden yolda, ilerleyen yolda ne yapmamız? Gelişmemiz, büyümemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi imanlı dünyaya geliyor. Yeniden doğuyor. Ve süreç başlıyor. Adım adım gelişiyor, öğreniyor, büyüyor, düşüyor, kalkıyor. Yaşayaraktan bir şekilde gelişip iyi bir noktaya geliyor. Şimdi bizim büyümemizin nasıl ki şöyle söyleyeyim, toparlayayım. Bizim dünyaya, Rab İsa Mesih aracılığıyla dünyaya bir bebek olarak gelişimizin sonrasının getirdiği sorumluluk büyümek ise, büyümenin, gelişmenin de getirdiği bir sorumluluk var. Anlatabildim mi? Yani dünyaya geliyorsun, gelmenin sorumluluğu nedir? Onda gelişmek, büyümek. Doğru mu? Ama büyüdükten sonra, büyüyorsun ya, gelişiyorsun ya, o gelişmenin, büyümenin de getirdiği, sana kazandırdığı bir sorumluluk var. Nedir bu sorumluluk? Ürün, tamam, çok güzel. Getirdiği sorumluluk üründü, evet. Yani ürün getirmemiz lazım, doğru. Ama Tanrı bize bir sorumluluk kazandırıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Büyümemizin, gelişmemizin, olgunlaşmamızın da bir amacı var. Büyümek, evet doğru. O zaten doğduktan sonraki süreçtir, doğru. Sorumluluk bu ama büyümek, öğrenmek, büyümek o noktada ilerlerken, yol alırken. Değil mi? Şimdi sen baktığında 3 seneki hacı değilsin. Mutlaka daha çok şeyler öğrenerekten geldin bu noktaya. Değil mi? Geçtin bir takım şeyleri. Ama bu büyürken, ilerlerken, bu yolda ilerlerken sana verdiği bir sorumluluk, Tanrı sana bir sorumluluk veriyor. İtaat sorumluluğu, tamam. Açalım. Güzel. Yani İsa Mesih'i duyurmak, onu anlatmak. Ama dikkat edin. Yani sadece şunu söylemek istemiyorum. Sadece iyi haberi duyurmak değil sorumluluğumuz. Aynı zamanda da bugün burada ifade ettiğim gibi elde ettiğin kazanımları başkalarına, yani bizlere ya da çevrendeki insanlara anlatarak Rab Tanrımıza yücelik getirmek. Çünkü biz ona nasıl yücelik getiriyoruz? O benim hayatımda ne yaptığını anlatırsam, kusura bakma, sen anlattığın bana büyük bir sevinç verdi ama Rabbime yücelik getirdin. Özlem'in anlattığını duyduğum zaman ya da hacının ya da onun bunun anlattığı bir şeyi ben duyduğum zaman ben çok seviniyorum ama Tanrı'ma içimden yücelik getiriyorum. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Bunu desteklemek amacıyla söylüyorum. 1. Petrus 2. bölüm 9. ayet. 1. Petrus 2. bölüm 9. ayet. Sizi diyor karanlıktan şaşırası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Erdemler nedir? Yani şöyle diyelim biraz daha anlaşılsın diye. Aslında Tanrı'nın, az önce burada ifade ettiğim gibi, Tanrı'nın ya da Tanrı'da olmuş olmanın, Mesih'te olmuş olmanın bana verdiği, bana kazandırdığı değerleri sizlerle paylaşmak. Gittiğim her yerde, hani hatırlıyor musunuz? Burada ben bir örnek vermiştim. Hindistan'da doktorluk yapan bir imanlı bir kardeş. Birçok hani belirli hastalıktan dolayı aslında kör doğmuyorlar. Ama o hastalıktan dolayı ilerleyen süreçte ileride kör oluyor bu insanlar. Doktor daha sonra bunun nedenini keşfediyor. O insanları, birçoğunu kör olmaktan kurtarıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ondan sonra ne demiştim hatırlarsanız aylar öncesi bu örneği verirken. Ve bu insanlar o köyden gidip başka yerlere gittiğinde orada o doktordan anlatmaya başlıyorlar. Yani o doktorun onlar için neler yaptığını anlatıyorlar. Efendim kardeşim düşünüyorum. En iyi doktor olan Rabbi İsa Mesih benim hayatımda neler yaptı? Hacı saysan saymakla bitmez. Bana sorsan eylem anlatamam sana. Yani sayı olarak da anlatamam bana yaptıklarını. Ama ben kendime soruyorum ya Recep olaraktan. Ya Recep diyorum, hangisini Tanrı'nın senin hayatında yaptığı o erdemli işi, o görkemli işi, o erdemi gidip de ne zaman gittin bir başkasına anlattın? Ya sen biliyor musun, benim inandığım Tanrı öyle bir Tanrı ki benim hayatımda şunu şunu şunu şunu yaptı. Geçenlerde şöyle bir şey oldu deyip de anlattığımız dönemler oldu mu? Mutlaka olmuştur. Ama ne kadar sıklıkla oldu. Ama duyurmamız gerektiği bize vurgulanıyor sevgili kardeşler. Ve bunu yapabilmek için de çok güzel olan şey, bunu yapabilmek için de gerekli olan güç de bize verilmiş. Yani ben bunu anlatabilmem için ya ben Recep olarak bunu yapamam diyoruz ya. Bu benim işim değil. Beni yapacak, bunu yapacak yeterlikte, güçte değilim diyoruz ya. Aslında hayır. Tam tersidir. Tanrı bunu da yapabilmen için sana gerekli olan gücü sana verdi sevgili kardeşim. Ama sadece bu güç kutsal ruh değil. Başka ne var güç olarak? Yani Tanrı bize kutsal ruhu verdi bir güç olaraktan. O bize güçlük ediyor, o bize güç veriyor, o bizi destekliyor. Bizi gerektiği şekilde taşıyor. Ama bunun dışında dualar tamam. Bunun dışında okuduk. Vaatlerden söz ediyor değil mi? Tanrı bize elimize birçok vaatler verdi. Yani Tanrı'nın sözü elimizde olması da bir kazanım değerli kardeşler. En büyük kazanımlardan bir tanesi. Demek ki Petrus'un da vurguladığı gibi büyümek, gelişmek, olgunlaşmaya doğru giden yolda sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenin ön koşulu kutsal ruha bağlı bir şekilde ve Tanrı'nın sözüne bağlı bir şekilde yaşamamız gerekiyor değerli kardeşler. Ben bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Tanrı'nın bize verdiği bu sözler, bu vaatler rakamlarla ölçülebilir mi? Yani değer açısından. Bunun değeri 1 milyon dolar ya da bunun değeri şu kadar diye bileceğimiz bir şey var mı? Birçok şeye biz değer biçiyoruz. Bunun da bir değeri var. Ama değeri gidiyor. Ben aşağıda hacıyla konuşurken, hani önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta Eksten Gemeinde'de olacağız ya. O dedi ki ya aslında onu bilmiyorum, çıkartabilir miyim, çıkartamaz mıyım? Ya o zaman dedim bana gel, ben beraber gideriz. Önce sordum ki navigasyon var mı? Dedi ya navigasyon yok. Dedim ya bende var, iyi ki yok. Ben dedim aldım onu 150 oraya, şimdi 20 oraya satamam. Değeri gitti çünkü. O modelin değeri gitti. Her şeyin değeri gidiyor. Ama benim elimdeki vaatler, Allah'ın sözünün değeri hep aynı. Hatta çok daha artar nitelikte ilerleyen bir değere sahip sevgili kardeşler. Neden? Şöyle düşünün. Ben size söylemek istiyorum. Bana iman eden, İsa diyor. Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır, yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Buna nasıl bir değer verebilirsiniz? Kim verebilir böyle bir 1 milyon değer mi? 2 milyon euro mu? 5 mi? Evet. Niye paha biçilmez? Çünkü benim Rabbim öz varlığını o acımasız çarmıhta yok etti. Bıraktı. Benim için feda etti. O kan öylesine kusursuz kandı. İşte değerli kardeşler bakın. Biz Rabbin sofrasını yaparken, Rabbin sofrasına yaklaşırken, Rabbin sofrasında gördünüz mü? Hepimizde bir gözyaşı vardı. Ya neden normal duaya yaklaşırken pek fazla olmuyor da Rabbin sofrasına yaklaşırken bu gözyaşı oldu. Sami kendini tutamadı. Ben kendimi tutamadım. Bazılarınız kendinizi tutamadınız. Yani neden? Çünkü o kusursuz kana yaklaşıyoruz. Benim için dökülen, o parçalanan bedene, o kana yaklaşıyoruz. O kan öylesine değerli, paha biçilmez ki hiçbir rakamla ölçülemez sevgili kardeşler. Ben size söylüyorum. Ölçülemez. Ya da Matta 11. bölümde diyor ki ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin ben sizi rahatlatırım. Kim diyor bunu? Tanrı'nın kendisi diyor. Ben size desem ki gel hacı ben seni çok rahatlatacağım. Hadi abi ya git işine dersin değil mi? Bir de beni sakat bırakma. Yeşil 1.9 çok iyi bildiğimiz bir ayet. Yeşil 1.9 ne diyor Yeşil 1.9'da biliyor musunuz? Çok sevdiğim bir ayet. Çok iyi bilin. Bu ayeti bilin ha. Güzel bir vaattir. Korkma. Yürekli ol. Yılgınlığa düşme diyor. Neden? Yürüyeceğin her yerde Allah'ın Rab seninle beraberdir. İşte onun için emin ol. Doğru düşündün. Rab dua etsen de etmesen de seninle beraber. Ama dua etmekle şunu göstermiş oluyorsun. Sevgili Eylem. Rab ben sensiz hiçbir şey yapamam. Benim sana ihtiyacım var. Sadece o kadar. Dua etmemizin temel nedeni ben sensiz hiçbir şey yapamam. Ben sana bağımlıyım. Onun için benim duaya ihtiyacım var. Yoksa Rab benim her ihtiyacımı biliyor. Ben istemeden her şeyi karşılaması lazım. Doğru değil mi? Ama benim dua etmem gerekiyor ki ona olan bağlılığımı, güvenimi açık bir şekilde gösterebilmem için sevgili kardeşler. Onun için burada biliyorsunuz çok böyle sık olaraktan kullandığım bir ayet vardır. Şimdi hemen söyleyeceğim bileceksiniz. Ezbere biliyorsunuz bu ayeti. 2. Timoteos 3.16 çok çok çok böyle sık sık sık sık sık sık kullandığım bir ayettir. 3.16 Evet, tüm kutsal yazılar Tanrı'dan kaynaklanmıştır değil mi? Tanrı esinidir diyor. Ondan sonra öğretmek diyor. Azarlamak diyor. Yola getirmek diyor. Ve doğruluk konusunda diyor eğitmek için yararlıdır. Ezberlediniz mi bunu? Bunu ezberleyin ha. Bak ben de bir ödev vereyim size. İlave olaraktan ama önce Sami'ninkini halledin de. Ondan sonra benimkinin üzerinde ama çok sık kullanılan bir ayet. 2. Timoteos 3.16 Svayte Timoteos Svay yok dry sexing pardon. Şimdi bakın ben burada bu ayeti çok sık sık kullandım mı? Kullandım. Ama hiçbir zaman o ayeti biraz böyle düzenli bir şekilde açıklamadım size. Söyledim ki sadece şunu söylemişimdir. Timoteos 2. Timoteos 3. bölüm 16. bölüm 16. 3. bölümün 16. ayetindeki gerçek biz Tanrı sözünden yoksun kalırsak eğer Tanrı sözünü okumaksak o zaman bu dört noktadan, azarlamadan, eğitimden, öğretiden, yola getirilmekten uzaklaşmış oluyoruz diye böyle açıklama yapmışımdı her defasında. Ama bir şey dikkatimi çekti konuyu hazırlarken. İlginç. Hani mesela örnek vereyim. Çok basit. Taze olduğu için. Yeşaya'nın 41. bölümündeki 10. ayetini söyledi bize. Bakın O ayet üzerinde burada belki Sami'nin yönlendirmesiyle benim vaazımın içerisinde sık sık kullandığımız ayetti. Değil mi? İlahi'de sık sık kullandığımız ayetti. Hatunu teşvik etmek için çok sık sık kullandığımız ayetti. Ama Özlem çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki bu hafta içerisinde bana farklı bir anlam taşıdı diyor. Bence bunun için o hafta için gerekliyordu bu. Yani o ayet anlam taşımaya başladı. Ben de bu konuyu hazırlarken bu 2. Timoteos 3.16'ya baktığım zaman aslında burada biz okuyup geçiyoruz. Diyor ki bakın çok ilginç. Öğretiyor diyor önce. Öğretmekten söz ediyor. Ondan sonra azarlamaktan söz ediyor. Yola getirmekten ve doğruluk konusuna eğitmekten söz ediyor. Ama neden kendi kendime sordum. Neden başta azarlamak, sonra eğitmek, sonra öğretmek, sonra yola getirmek sıralaması yok da öğretmeyle başlıyor. Ondan sonra eğitmeyle bitiriyor. Aslında birazcık düşündüm. Kendim düşündüm. Ve aslında düşündüğüm zaman güzel bir çizgi keşfettim. Bu dört önemli ifade içerisinde. Şimdi biz sözü nasıl öğreniyoruz? Önce ne yapmamız gerekiyor sözü? Okumamız. Demek ki diyebiliriz. Bakın, sözü okudukça öğreniyoruz. Peki, neyi öğreniyoruz? Ha? Sözü öğreniyoruz. Neyi öğreniyoruz? İtaat etmeyi. Ya. Evet, doğru. Çok doğru. Hepsi doğru. Yanlış bir şey yok. Onlara ama temel bir isim verelim. İlkeler. İlkeler. Yani Tanrı'nın sözünü okudukça iman yaşamı içerisinde gerekli olan ilkeleri, o yaşamı devam ettirebilmek için gerekli olan ilkeleri ne yapıyoruz? Okudukça öğreniyoruz. Doğru mu? Bize verilen şey bu. Eğer biz bu öğrenme süresi içerisinde öğrenirken, o ilkeleri anlamaya çalışırken kolay değil. Bazı ilkeler o kadar zor ki onu uygulamak, yerine getirmek o kadar kolay bir şey değil. O ilkeleri yerine getirmeye çalışırken öğrenme süresi içerisinde eğer yanlış bir noktada isek, hani öğrenirken söz bize kendini açıklıyor ya, ulan Recep yanlış noktadasın lan diyorsun kendi kendine. Yani Rab senin yanlış noktada olduğunu gösterdiği zaman ne yapmış oluyor? Doğru etmiş oluyor ama ne yapmış oluyor? Bak aslında bak ne dedik? Öğretiyor. Okudukça öğreniyoruz. Neyi öğreniyoruz? İlkeleri öğreniyoruz. İlkeleri öğrendiğimiz zaman, ilkeleri öğrenirken yanlış noktada olduğumuzu görünce ne oluyor? Söz bizi azarlıyor. Bak sıralama tam doğru. Öğretiyor, arkasından hemen ne geliyor? İkinci nokta bakın, azarlıyor. Ama şimdi dikkat edin, bu Tanrı'nın sözü bizi azarlıyor mu? Defalarca azarlamıştır, beni onlarca kez, yüzlerce kez azarladı. Şimdi iki şık var bu azarlama noktasında. Rabbin sözü beni kritik ettiğinde, beni eleştirdiğinde, beni azarladığında yapmam gereken iki nokta var. Ya ben bu azarı vurdum duymaz bir tutum sergileyerek hadi ya bu benim için geçerli değil deyip halı altına sürüyoruz. Halı altı yapıyoruz. Hani bazen küçük tozları süpürüyoruz ya halımızın altına. Temizlik yaparken yapıyorduk onu maalesef. Ben de yaptım. Küçükken annemiz görev veriyordu. Fazla olunca bazı şeyleri de halının altına atıyordu görünmesin diye. Halına çok şeyler attık. Halının altına süpürme olayı. Değil mi? Şimdi ya bunu yapıyoruz, halının altına atıyoruz. Ya da ne yapıyoruz değerli kardeşler? Bakın, ya da şunu yapıyoruz. Yine kaybolan oğul da vereceğim örnek. Kaybolan oğul gibi hatamızı görüyor baba ocağına, yani Rabbin sözünün ışığına. Dikkat edin. Rabbin sözünün ışığına, Rab sözünün ışığına geri dönmüş oluyoruz. Neden? Değerli kardeşler bakın, Bunu açık bir sözle söylemek istiyorum. Eğer ben Rab'be aitsem, Rab Tanrı'nın öz yapısını taşıyorsam, domuz değil de kuzu isem karakter olaraktan, benim hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde devam etmem mümkün değil. Hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde devam edebilmem mümkün değil sevgili kardeşler. Eğer tanrısal öz yapıyı taşıyorsam, yeniden doğup bende gerçekleşmiş ise. Oğlun geriye dönmesindeki temel neden buydu. Çünkü baba ocağındaydı zaten. İmanlıydı. Ama ayrıldığı zaman ocaktan kopmuştu. Yanlışını gördü. Kalmaya devam edebilirdi ama kalamadı. Neden? Çünkü karakteri kuzuydu. Domuz değil. Domuzların içerisinde varlığını sürdüremedi. Babaya geri döndü. Yani Tanrı'nın sözüne geri döndü. Demek ki eğer Tanrı sözü bana öğrettiği zaman, ilkeleri bana açıkladığı zaman, ben o ilkeleri öğrenirken yanlış noktada olduğumu bana gösteriyorsa, o zaman ne yapmam gerekiyor? Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın ışığına geri dönmem gerekiyor sevgili kardeşler. Peki, şimdi bakalım. Bu azarlamanın, bununla noktalayacağım. Konu zaten bitmez ama şununla noktalayacağım. Sonraki hafta devam ederiz. Bu azarlamanın temel amacı ne? Bak, öğretiyor, azarlıyor. Tabii. Yani sana diyor ya, azarlıyor. Hey Recep, yanlış yoldasın diyor, azarlıyor seni. Ne yapıyorsun sen? Bunu eğer dikkate alıyorsan, aha diyorsun, gelmen gereken noktaya getiriyor seni. Yola getiriyor. Bakın ne kadar güzel sıralamayı görüyor musunuz? Hiçbir düzensizlik yok. Öğretiyor, azarlıyor. Azarlamanın sonucunda eğer sen duyarlılık gösteriyorsan bu azara, o zaman seni Rab diyor ki yola. Zorla getirmiyor yola. Dikkat edin. Zorla yola getirmiyor. Sen özgür yaratılmış bir birey olaraktan yönünü Rab Tanrı'ya çeviriyorsun ve ona doğru yöneliyorsun. Şimdi ondan sonra bunun doğal sonucu ne oluyor? Öğretiyor, azarlıyor, yola getiriyor. Yola getirmiş olmanın bir sonucu olarak da ne oluyor? İleriye doğru bir gelişme. İleriye doğru bir gelişme, olgunluğa doğru ilerleyen bir gelişme söz konusu oluyor. Biz bu gelişmeye de ne diyoruz? İşte eğitim diyoruz. Yani eğitilmiş oluyoruz. İşte sonuncusunda da ne diyor? Eğitiyor. Görebiliyor musunuz? Öğretiyor ilkeleri. İlkeler aracılığıyla azarlıyor. Beni yola getiriyor. Yola getirdikten sonra bunun sonucu ben eğitilmiş oluyorum. Yani bir çıta daha, yani bugün Sami herhalde kullandı Hatice için otomatikman söyleyince geçen hafta ne söylediğini eksiksiz bir şekilde Hatice söyleyince ne dedi? Bir kademe daha ileriye doğru adım atmış oldun. Yani sen bir ilerleme daha göstermiş oldun dedi Hatice. Yani ne oluyor? Eğitilmekle biz de bir kademe daha ileriye doğru giden bir adım atmış oluyoruz sevgili kardeşler. Eğer Tanrı'nın sözünü okumadan ne durumda olduğumuzu görebilmemiz mümkün değil. Dikkat edin. Tanrı'nın sözünü okumadan, bunun altını çiziyorum, önemli. Yani bunu hacının söylediği gibi, ben bunu bir kişiye değil, hepinize söylüyorum, ben de dahil, Recep de dahil. Rabbin sözünü okumadıkça benim hangi noktada olduğumu görmem mümkün değil. Değerli kardeşler, size bir örnek vereyim. Kim aynaya bakmadan tıraş olabilir? Ya da bir bayan olaraktan söyleyeyim. Hangi bayan aynaya bakmadan makyaj yapabilir? Ya da kaşlarını alabilir? Bayanlar genelde kaş alıyor. Ben de bazen alıyorum. Bu ortada çıkıyor bazen şey. Kıl, iki tane kıl var burada sabit, çıkıyor bazen. Şimdi aynaya bakmadan kim kaş alabilir, makyaj yapabilir? Ya da aynaya bakmadan kim sakal tıraşı olabilir? Ben hayatımda hiçbir zaman, bırakın aynaya bakıyorum bazen, gözler o kadar kötü ki, şimdi yeni bir ayna aldım, küçük. Gittiğim yerlerde o küçük aynayı yapıştırıyorum. Bugün benim tuvaletimde de, banyomda da var. Koca o büyütüyor, onu da tıraş oluyorum. O ayna bile yetmiyor bana. Gözlerim o kadar zayıf. Değerli kardeşler, yetmiyor. O büyüten aynayı kullanmam gerekiyor. Hani bayanların kullandığı var ya, o büyük ayna. Süslenme aynası. Ben onu kullanıyorum ben de erkek olarak da. Peki ayna nedir? Örnek olaraktan Tanrı'nın sözü olduğunu söyleyebiliriz. Söz, Tanrı'nın sözü olaraktan kullanıldığını söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Çünkü bizleri ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda bizi uyaran Allah'ın sözüdür. Ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda. Onun için bizim aynaya gereksinim olduğu gibi Allah'ın sözüne de kesinlikle gereksinimimiz var. Rabbin sözü bizi değiştirmesini eğer istiyorsak. Eğer değiştirmesini istiyorsak sevgili kardeşler. Eğer izin verirsek evet değişim gerçekleşiyor. Ama izin vermezsek o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bununla da kapatıyorum. Açalım Yakup 1. bölümü. Yakup 1'i açacağız. O ayetlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Yakup 1. 22 ve 23. ayetler. Yakup 1. 22 ve 23. Onu bir kardeş okuyabilir mi lütfen?
Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın.
Evet.
Sözün uygulayıcıları da olun.
Evet.
Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer.
Bunu yorumlamak mümkün mü? Şimdi bunu yorumlamamıza gerek var mı? Bu kadar net. Bu kadar anlaşılır. Bu kadar tedavi edici, bu kadar uyarıcı, bu kadar teselli edici, bu kadar yontucu, kişiyi kendine getirici bir ayet ben göremiyorum değerli kardeşler. Hacı ayna diyor ki sana, sabah kalkıyorsun, aynaya bakıyorsun. Hacı bugün tıraş olman lazım. Hadi diyelim saçın pek fazla yerinde değil. Saçını tara demez belki. Ama tıraş olman lazım. Ya da ne bileyim gözündeki çapağı temizlemen gerekiyor. Ama sen eğer ayna sana saçını tara diyorsa ya da gözündeki çapağı kaldır, yüzünü yıka diyorsa sen yüzünü yıkamazsan, çekip gidersen orada aynanın faydası ne? Bana söyle ya, aynanın faydası ne? Hiçbir faydası yok. Aynı şekilde Rabbin sözü de öyle. Rabbin sözü diyor ki yanlış yaptın, düzelteceksin. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ama eğer ben onu yapmıyorsam aynı Yakup'ta ifade ettiği gibi yüzüne bakıp kendini görüp hiçbir şey yokmuş gibi çekip giden adama benzer. Bu kadar basit değerli kardeşler. Rabbin sözü benim vücudumda beden almalı, beden, vücutlaşmalı. Allah'ın sözü canlanmalı benim vücudumda. Beden alması gerekiyor değerli kardeşler. Yani söz, söze itaat etmemiz gerekiyor. Nokta. Rabbin sözüne itaat etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Aksi takdirde ruhsal ilerlemenin, gelişmenin olması mümkün değil. Eğer sen değişmek istemiyorsan Rab otomatikman bizi değiştirmiyor. Yüreklerimizi eğelim. Hangi noktada aynaya bakıp da çekip gidiyoruz? Hangi noktada yani Rabbin sözünü okuyup da tüm uyarılara karşı vurdum duymaz bir tutum sergiliyoruz? Bence hepimiz bakalım. Ben de bakıyorum. Konuyu hazırlarken ben tekrar yine kendime baktım. Hayatımı gözden geçirdim. Geçiriyorum. Çoğu zaman geçiriyorum. Eksiklerimiz var tabii ki. Beceremediğimiz çok şey var. Ben inkar etmiyorum. Ama hangi yönde mücadele ediyorum? Yani değişme yönünde. Rabbin sözü azarlıyor, değil mi? Yola getiriyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ben eğer yola geldiysem o zaman eğitilmiş oluyorum. Ama ben o azarlamayı dikkate almıyorsam o aynanın, o sözün, o diri sözün bana nokta kadar faydası yok sevgili kardeşlerim. Eğelim yüreklerimizi ve Sami yine her zamanki gibi bitirir. Ve hepimiz kısa da olsa bir 30 saniye bakalım yüreklerimize hangi noktadayız. Eksiğimiz bol, mükemmel varlıklar değiliz. Hepimizin eksiği var. Ama önemli olan hangi oranda mücadele ediyoruz değişme yönünde. Değişmek için hangi oranda gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz.